Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Batuhan Apaydın. Door'da Senior Product Marketing Manager olarak çalışıyor. Aynı zamanda Momentum Marketing'de startuplara pazarlama danışmanlığı yapıyor. Hoş geldin Batuhan.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Batuhan şu an San Francisco'dan katılıyor yayınımıza. Sağ olasın sabahın erken saatlerinde katıldığın için.
Keyif. Benim için keyif. Yani Üretim Bandı bence Türkiye'de bu alanda product alanında aslında güzel işler, içerikler üretmeye çalışan ve bunu düzenli bir şekilde uzun bir süredir yapan belki de nadir. Hani 1-2 yayından biri muhtemelen. O açıdan benim burada şu anda konuk olmak beni çok mutlu ediyor.
Çok teşekkürler güzel sözlerin için. Bizim için de seni konuk olarak almak çok keyifli. Şimdi bugün ya önce senden biraz kendini tanıtmanı isteyeceğim dinleyenler için. Ama biraz da hani bugün ne konuşacağız onun biraz bir girizgahını yapalım. Zaten hani senin CV'nle de bayağı aslında paralel bir şey konuşacağız. Şimdi hani sen senior product yani product marketing tarafında çalışıyorsun. Bunun öncesinde content tarafın çok kuvvetli üzerinde çok seneler harcadın, emek harcadın. Biz hani product tarafından geliyoruz diyelim. Bu işin hani bir startup tarafında veya product üretme tarafında marketing ne demek, pazarlama ne demek? Aslında onun bir alt şeyi olarak distribution dediğimiz şey nedir? Özellikle işte Silikon Vadisi'ndeki startupların işte bloglarda vesaireler distribution çok önemli, product'tan daha önemli distribution vesaire denilen şey bu distribution nedir? Biraz ona gireceğiz. Ama önce kısaca seni bir tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Oradan sonra Belçika'da bir yüksek lisansım var, bir yıllık bir MBA'im var. Ve ardından tam o sıralarda işte Türkiye'de Rocket Internet'in hızlı yatırımlar aldığı, işte Yemek Sepeti'nin yatırımlar aldığı böyle cıvıl cıvıl bir zaman Türk interneti için. Tam o sıralarda ben de işte Belçika'nın puslu, yağmurlu havasında Avrupa'da kalmak yerine Türkiye'ye dönmeyi tercih etmiştim. Ve Türkiye'de de o sıralarda e-ticaret sektörü gerçekten yükseldi. İşte e-ticaretmak.com diye bir içerik sitesi yeni kurulmuş vardı. Onun başına getirildim. Benim için kariyeri başlangıcım aslında üniversite sırasında yaptığım editörlükler, stajyerlikler vesaireler dışında kariyerim yönetici olarak başladı aslında. Hem şans hem şanssızlık oluyor bu. Şans hızlı bir şekilde işte inisiyatif alıyorsun, tecrübe ediniyorsun. Şanssızlık mı dersem şanssızlık olarak da görmüyorum açıkçası. Şimdi düşündüm de yani şans. Ardından aynı ekiple açıkçası biz listelist.com diye bir tane içerik sitesi başlattık. Burada da amacımız o zamanlar işte o sıralar BuzzFeed çok ciddi yükselişte, liste tipi içerikler çok ciddi yükselişte. Bunu yerelleştirebilir miyiz, nasıl yaparız sorusunun cevabıydı aslında listelist.com. Ardından orada çok kısa sürede işte gezi olaylarında olduğu ve bizim de çok ciddi trafikler elde ettiğimiz bir zamandı. Yemek Sepeti'nden bir teklif aldım. Yemek.com diye bir domainimiz var. Bu domainin altına henüz doldurmadık bir fikrimiz, iş stratejimiz, bir gelir modelimiz vesairemiz yok. Gel sen bunun başına geç diye. Ben hem kurucusu hem de ürün müdürü olarak, product manager olarak başladım Yemek.com'un Yemek Sepeti'nden. Ve o zamanki bizim pozisyonlamamız da şuydu. Türkiye'de işte yemek siteleri yavan, İşte sıkıcı anlatımlar, sıkıcı içerikler, işte yavan görseller ve o sıralarda tam da tüketicilerin, insanların kendilerini yemekle ifade etmeye başladığı zamanlardı. 2010'ların ortasından bahsediyorum. Ve işte Instagram'da fotoğraflar, işte check-in'ler vesaireler, biz kendimizi yemekle, gittiğimiz yerlerle, yaptığımız, pişirdiğimiz yemeklerle, yediğimiz yemeklerle ifade etmeye başlamıştık. Tam da o zaman aslında çok iyi entegre olan bir Yemek.com oldu o dönemde. Daha havalı fotoğraflar, eğlenceli içerikler vesaire. Ve ben işte 4,5 yılın sonunda oradan ayrıldığımda ayda 45-50 milyon sayfa gösterimi olan bir trafik canavarıydı Yemek.com. Ve işte ciddi şekilde video üreten hem Facebook'a hem YouTube'a. Bu 2018 ayrıldığım benim. Ve toplamda 20-25 kişilik falan ciddi bir ekip vardı. Yani IT'si, içeriği, videosu, reklamı vesaire şeklinde. Çok keyifli bir ekipti. Çok benim çok gurur duyduğum bir işti. Hala da çok güzel devam ediyorlar. Ardından Amerika'ya taşınmaya karar verdik. Amerika'da bir iş fırsatı buldum ben ve eşimle beraber Amerika'ya taşındık. Burada da şu anda Door isminde 20 milyon totalde yatırım almış olan, 20 milyon dolar yatırım almış olan ve kurucuları Apple'ın eski mühendisleri olan bir startup'ın içerisinde Door isminde bütün pazarlama faaliyetlerini yönetiyorum. Ve Door, Retail Analytics diye geçen aslında bir sektörün bir parçası. Bu da ne demek? İşte retail sektörü, yani perakende sektöründe mağazaların insan trafiğini ölçüyoruz biz. Termal sensörlerimiz ve machine learning algoritmalarımızla beslenen bir termal sensörümüz, bir hardware'ımız ve software'ımız var. Yani aslında web siteleri için nasıl Google Analytics var? Biz de fiziksel alanlar için Google Analytics servisi veriyoruz diyebilirim. Bizim sunduğumuz gerçek datalarla perakende mağaza sahipleri, bunlar butik sahipler de olabiliyor, butik store'lar da olabiliyor, daha büyük enterprise dediğimiz yüzlerce mağazası olan büyük markalar da olabiliyor. Bizim sunduğumuz veriler sayesinde daha akıllı fikirler, stratejiler, taktikler geliştiriyorlar mağaza içi stratejileriyle, satışlarıyla ilgili. Ve aynı zamanda benim paralelde de işte bir tane Momentum Marketing diye kurduğum şirketim var. Burada da early stage startuplara ve hatta sadece early stage değil, daha büyük startuplara da danışmanlık, advisor'lık veriyorum. Bazen bu arada hani kusura bakmasın dinleyicilerimiz, arada İngilizce kelimeler sıkışabilir. 3 yıldır Amerika'dayım. Düzeltmeye çalışıyorum ama elimden geldiğince olursa da affola diyeyim.
Yok, o konuda o şeyden ben de suçluyum. Mümkün olduğu kadar iyileştirmeye çalışıyorum ben de. Şimdi ya şeyde de girişte de bahsettim. Oradan başlayalım, sonra biraz şey yaparız, dağılırız. Bu aslında hani bu bölüm nereden çıktı? Senin bir tweetinle başladı bu hani muhabbet. Hani zaten tanışıyorduk ama distribution üzerinde bir tweet atmıştın. Onu da ben şeye koyarım. Linklere koyarım bölüm notlarına. Şimdi bu distribution, dağıtım dediğimiz şey nedir? Bir onu bir hani tanımlayalım. Ya distribution diyoruz ya, dağıtım diye ayrı bir kelime kullanıyoruz ama hani satış ne, pazarlama ne, dağıtım ne, hani bunların ilişkileri ne? Onlardan biraz bahsedebilir misin?
Tabii hemen bahsediyorum. Şimdi distribution'dan bahsetmeden önce aslında ben bir tık böyle bir adım geriye gidelim. Orada biraz daha büyük resmi anlamaya çalışalım. Şimdi bir tık hatta yani bir tık geriye gidelim diyecektim dedim ama iki tık geriye gidelim isteyeceğim. Önce bu Web 1.0 hatırlayalım. Web 1.0'dan kastım da işte 2000'lerin başı, 90'ların sonu, 2000'lerin başı özellikle. Bizim tüketiciler olarak, ziyaretçiler olarak, bireyler olarak içerik üretemediğimiz zamanlar. Şimdi bugünden baktığımızda çok uzak bir zaman gibi geliyor. Hatta unuttuk bile yani içerik üretememek ne demek? Yani tweet atamamak, ürettiğimiz içeriğin insanlara ulaşamaması ne demek ki gibi bir aslında bir şeyimiz olabilir şu anda fikrimiz ama böyle bir zaman vardı ve çok kısa bir zaman önceydi bu. 2000'lerin başında biz işte gazeteleri okurduk, gazetelerin web sitelerine girerdik. Buralarda bir yorum bile bırakamazdık. Ya da işte Komikaze falan gibi sitelere girer çıkardık. Şimdi böyle bir dönemden Web 2.0'da nereye geldik? İşte artık içerik üretiyoruz. Sadece böyle e-mail gibi birebir de kalan iletişimden ziyade ürettiğimiz, çıkardığımız sesler, yani görsel, işte işitsel, yazılı bu içerikler, sesler aslında mesajlar çok fazla insana ulaşabiliyor. Şimdi geldiğimiz noktada ise iş biraz daha hani civcivli olmaya başladı. Bunun sebebi de aslında bu içerik enflasyonu. İşte 2000'lerin, 2010'ların diyelim hadi, 2010'ların başında bunlar çok modaydı ya da 2000'lerin sonunda çok modaydı. Bu infografikler görürdük. İşte Facebook'ta dakikada şu kadar içerik üretiliyor. Twitter'da işte saniyede şu kadar tweet atılıyor vesaire. O zamanlar bile bu rakamlar bizi çok etkiliyorken şimdi baktığımızda bu rakamların 10, 20, 30 katına ulaştığını hani o rakamlar aslında bizim için anlamsız hale gelmeye başladı. Çünkü tahayyül edemiyoruz. Gerçekten sadece artık Facebook, Twitter'da değil. Yani saymaya başladığımızda onlarca farklı kanaldan yani yüzlerce, binlerce içeriğe maruz kalıyoruz kişi olarak sadece telefonumuzda, tabletimizde, bilgisayarımızın karşısında. İşin tabii ilginç tarafı içerikler arttı. Tabii burada şunu da unutmamak lazım işte hani Facebook'un ilk zamanları aslında Facebook'un yayıncıları, içerik üreticilerini ya da herhangi bir aslında kişiyi yani içerik üretmek isteyen algoritmaları sayesinde daha fazla insan ulaştırdığı bir dönem vardı. Bu dönemin aslında YouTube'da takip ettim. İçerik üreticilerine gelir paylaşım modeliyle beraber. Bunu gören insanlar daha fazla içerik üretmeye başladı. Bu içerik üreticilerini görenler ve içerik üretmeyenler de içerik üretmeye de katıldılar. Pasta büyümeye başladı. Bunu fark eden markalar daha sıklıkla içerik işte bütçelerini arttırdılar, stratejilerini büyüttüler vesaire. Bu bir korkunç bir şey devinim haline gelmeye başladı. Yeni kanallar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü içerik üreticileri için yepyeni böyle formatlar, türler aslında belirlenmeye başladı. Kanallar arttıkça içerik enflasyonu da durmadı. Yani korkunç bir çığ içindeyiz şu anda aslında. İşin ilginç yanı bizim dikkatimiz ya da zamanımız artmadı. Hala 24 saatimiz var. 24 saati işte 8 saati uyuyoruz. Birkaç saatlik bir yeme içme vesaire gibi temel ihtiyaçlarımız, çalışmamız ve aralara sıkışan bütün zamanlarda elimiz telefona gidiyor. Çoğumuzun. Günde birkaç saatimizi harcıyoruz telefonumuzu, tabletimize bakarken. Ama işin sonunda içeriklerin sayısı artmaya devam etmesine rağmen bizim dikkat aralığımız hala aynı. Ve bu dikkat aralığını, bu zamanımıza talip olan Bundan 10 sene önce 5 yayıncı, 10 yayıncı vesaire varken şu anda onlarca, yüzlerce aslında markası, işte influencer'ı, yayıncısı, amatörü, profesyoneli bizim dikkatimize talipler. Şimdi bu durumda işte bizim dediğim kişi de aslında ben, müşteriyim. Aslında markalar özelinde şimdi distribution'a gelecek olursak. Bu markanın da oturup işte bundan yine bu digital boom'un ilk çıktığı işte 2010'lar diyelim hadi yine. Zamanlarda ajanslar, markalar ne yapardı? İçerik üretir. O içeriği, çünkü içerik üretmek o zamanlar biraz daha nadirdi. Hani az yapılan bir şeydi aslında. Yani rekabetin daha düşük olduğu 2010'lardan bahsediyorum. Onların başında. Spray and pray diye aslında bu tabir edilir. İşte
Peki içerik derken o sırada yazılıdan mı bahsediyorsun? O
neyden?
zamanlar için yazılı içerik mi?
Fark etmez. Tabii ama ağırlıklı yazılı içerik. O da doğru bir mantık. Doğru bir soru aldı aslında bu. O zamanlar biz içerik tüketmekten kastımız aslında yazı okumaktı. Blog yazısı okumaktı. Yani 2000'lerin sonu, 2010'ların başı değil. 2000'lerin sonu özellikle. Blog içeriği okumaktı. Sonrasında iş biraz daha çetrefillendi. İşte hani videolar, podcastler, sesli, işitsel vesaire. İşin sonunda ama şuna geliyoruz. Çok fazla içerik var. Çok fazla işte marka var vesaire var. O spray and pray yönteminden bahsediyorum. Spray and pray neydi? İşte içeriği atalım. Tutar mı tutmaz mı yani? Duvara çiğ köfte atmak gibi. Artık tutmuyor bu. Bunun artık tutması için imkanı yok. Yani bizim artık hangi kanala, hangi içerik tipini yayınlamamız, göndermemiz, bizim müşterimiz, yani potansiyel müşterimiz sorunlarına nerede çare arıyor? Kimleri takip ediyor? Kendini geliştirmek ya da sorunlarına çare bulmak için. Ve sorunlarına nerede çare arıyor? Sadece hani nerede vakit geçiriyor değil, leisure time'ında, yani boş zamanda nerede vakit geçirdiği de önemli ama sorunlarına nerede çare aradığı da önemli. Forumlarda mı, gruplarda mı, bir podcast'ten mi, newsletter'dan mı vesaire. Kimleri takip ediyor? Üçüncüsü de o. Kimleri takip ediyor? Yani burada aslında influencer kavramının biraz daha sadece modadan, işte son tüketim ürünlerinden çıkıp aslında influencer, sen de bir influencer'sın mesela Eren. Ben de bir influencer'ım kendi çapımda. Dolayısıyla bu kavramlar aslında biraz daha böyle köklenmeye başladı. Farklı farklı hani alanlarda kendine anlam bulmaya başladı. Bu noktada da şöyle toparlayayım. Markaların distribution stratejisine kastığımızda işte müşterimiz hangi kanalda vakit geçiriyor? Bizim goalümüz, hedefimiz ne? Biz hangi içerik tiplerini üreterek hedefimize, amacımıza ulaşabiliriz, müşterimize ulaşabiliriz, onu ikna edip ürünümüzü satın almaya onu ikna edebiliriz. Bizim kaynaklarımız neler? Hani doğal olarak her şeyi üretebiliriz ama özellikle startuplar için her şeyi üretemezsin, her kanala içerik üretemezsin, her kanala istikrarlı bir şekilde içerik üretemezsin. O yüzden işte o stratejiyi belirlemek aslında distribution'la eş anlamlı.
Peki şimdi yani o güzel özetlerin aslında şeyi hatırladım çünkü hani bu ilk kurumsal içeriklerin çıktığı zamanı hatırladım yani
Kurumsal
hani sen
bloklar
an
mı?
evet kurumsal bloglar ve hani biz de içerik yazmalıyız şeyindeki şimdi sen anlatırken şeyi düşünüyordum yani niye yapılıyordu o acaba o zamanlar hani böyle bir şey ilk aklıma gelen SEO'ydu hani SEO'dan bedava trafik getirelim hani organik şey olarak sırada yukarıda çıkalım bedava trafik getirelim gibi bir şeydi. Sonra sanki biraz daha şeye döndü. Yani brand stratejisi olarak içerik olmaya başladı. Yani sadece trafik, lead vesaire getirmek değil de daha böyle hani kim olduğumuzu daha iyi anlatalım, müşteriyle olan bağımızı arttırmak için hani içeriği kullanın vesaire gibi şeyler gelmeye başladı. Oradan da aslında şimdi şeyi soracağım yani hani içerik hakikaten hani yazılı, video, görsel, işte ses, kitap vesaire hani influencer her şeyi olabilir sosyal medya bunların hepsini içerik olarak adlandırabiliriz. Bir kere zaten şey çok zor yani bir şirkette bütün bunların iyi olabilmesini sağlamak hem para ister hem de know-how ister bilgi ister ve bu hani bir kişide hepsinin bilgisinin olduğunu da düşünmüyorum yani bunu bir takım gerekir yani. O yüzden aslında şey de bir iş.
Maliyetli,
Büyük büyük
zor bir
maliyetli
iş.
bir iş, bir zor da bir iş. O yüzden de hani şeyi düşünüyorum yani hani her şirket böyle bir şeye girmeli mi? Yani yanlış anlaşılmasın bu arada arkada o sorunun arkasında şey yok. Girmemeli gibi bir ima yok. Sadece şeyi merak ediyorum yani orada her şirketin bir içerik stratejisi olmalı mı? Ve bu hani ne bileyim yani son kullanıcının bilmediği şirketleri düşün mesela. Onların bile hani içerik stratejisi olmalı mı sence?
O son eklediğin aslında doğru bir nokta oldu. Tabii yani gerçi B2B'de bile düşünüyorum. Yani aklıma şimdi içerik stratejisi ya da bir pazarlama distribution stratejisi olmasa da olur diyebileceğimiz hangi sektör olabilir diye düşünüyorum şu an. Atıyorum gemicisindir. Gemi satıyorsunuz. Yılda iki tane gemi satıyorsunuz. Sıktım şu an. Yani gemi sektöründe de yılda iki tane gemi satmak normal midir bilmiyorum açıkçası. Atıyorum evet, içerik stratejisi olmasan da olur. Yani bunun dışında bu kadar böyle nadir örnekler dışında hem B2B tarafında hem de B2C tarafında bir içerik ve dağıtım, distribution stratejisi olmadan yapılan her şey aslında zaman ve emek kaybına da bir orta açmak gibi oluyor. Neticede zamanımız kısıtlı, emeğimiz kısıtlı, işte kaynaklarımız kısıtlı. 10 tane, 20 tane aynı şeye de harcayabiliriz bu zamanımızı. İşte hangisi de tutar acaba, tutmaz acaba vesaire diyerek. ya da belli bir strateji dahilinde 1, 2, 3 kanal seçeriz. Bu aslında güzel oldu buraya girmemiz. Birçok startup da aslında pazarlamasına yardımcı olduğum, danışmanlık vermeye, işte yardımcı olmaya çalıştığım birçok startupta gördüğüm bir sıkıntı bu. Hangi kanalın çalışacağıyla alakalı bir oturmuş bir deney sürecinden geçmemiş olmaları, yani denememiş olmaları. Bunun için doğal olarak startuplar, çünkü yani her şeyi sıfırdan alıyorsun, her şeyi sıfırdan öğreniyorsun. İşte hangi kanalın senin için tutacağını henüz bilmiyorsun. O yüzden denemeler yapmaya başlıyorsun. Bu denemeleri yaparken bazen startupların yaptığı hata, kendilerinin çok zaman geçirdikleri kanallarda içerik, çünkü onlar orada içerik tüketiyor, o kanalı biliyorlar. O kanalda içerik üretmeye başlayıp ya tutması lazım işte bu kanal, çünkü çok meşhur bir kanal, olması gereken burada olmalıyız biz. Hayır abi, belki senin müşterin orada değil, başka bir yerde zaman geçiriyor. Az önce sorduğum sorular çok önemli. Kimleri takip ediyorlar? Nerede o boş zamanlarını geçiriyorlar ve sorunlarına nasıl çare arıyorlar? İnsanlardan mı, hangi kaynakları okuyarak vesaire. Dolayısıyla orada, o noktada bizim yani startuplara benim en çok bahsettiğim şey, aynı anda 10 tane kanala zaman harcama. Aynı anda 10 tane kanala içerik üretmeye çalışma. Senin zamanın, kaynakların kısıtlı. Startupların early stage ya da işte başlangıç aşamasındaki startupların zaten en büyük challenge'ı bu. Kısıtlı kaynaklarımızı nasıl kullanabiliriz? Sonra o success pattern'lerini, o başarı formüllerini nasıl fark edip onları tekrarlayabiliriz? Tutmayanları nasıl geride bırakıp, okey, burayı yeteri kadar denedik diyebiliriz? Burada benim hep tavsiyem şu oluyor. Ben kendim için de doğru aynısını yapıyorum. Bütün pazarlaması bende. Ve her 1 ila 3 aylık periyotlarda ben önümüzdeki 1 ila 3 ay içerisinde bunlara odaklanacağım diyorum. 2-3 tane şey seçiyorum kendim. Tabii ki yandan ilerleyen şeylerim oluyor. Aynı anda işte hani 1 ay, 2 ay, 3 ay diye kısıtlayamayacağım. İşte e-mail marketing var, e-posta pazarlaması var, işte sosyal medyası var, atıyorum blog içerikleri var. Orada sustainable bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde benim içerik üretmem ve oradan gelen trafiği bitmemesini sağlamam lazım, değil mi? Ama bir de işin sonunda atıyorum son bir aydır mesela affiliate marketing tarafına odaklanmaya başladım. İlk defa da orada affiliate yapacağız B2B tarafından. Affiliate öğreniyorum mesela. Şimdi tabii affiliate kontratları bir yıllık kontratlar. O yüzden belki o anlamda, zaman anlamında çok doğru olmayabilir ama bugün affiliate olur, başka bir gün mesela partnership'lerle ilgileniyorum. Önemli olan o kanalları belirleyip 1, 2, 3 ay boyunca o kanala strateji üretip, içerik üretip, tutup tutmadığı ile alakalı bir de ölçümleme yapıp sonrasında evet bu kanal bize bir şeyler getiriyor, hadi devam edelim. Okey, bu kanal bize bir şey getirmiyor, şimdilik geride bırakalım, bir kenarda tutalım, ileride tekrar döneriz. O yüzden tüm böyle bunları yine bir toparlayacak olursak, startuplar için özellikle kendi şeylerini birkaç tane kanala, her kanala değil birkaç tane kanala, kendi belirledikleri hedeflerine uygun ve müşterilerinin de zaman geçirdiği, aslında onlara ulaşabilecekleri kanalları belirleyip oralarda hem kaliteli hem de istikrarlı içerik üretmek. Ve bunu bir de eskiden biraz daha işte kaliteli istikrarlı içerik yetiyordu. Şimdi bir de distribution'u geldi işte. Sadece kaliteli istikrarlı değil, hangi kanallarda yayacağım, hangi kanallarda tekrar repurpose edeceğim, tekrar değerlendireceğim. İşte birazdan belki üretim bandının içerik şeylerine de gelir, stratejisini merak ediyorum. Çünkü siz o kadar burada güzel insanları konuk edip içerikler üretiyorsunuz ki, bu içerikleri tekrar kullanıyor musunuz, yoksa o işte içerikler yayınlandı ve geride kaldı mı? Burada seni biraz sıkıştırırım ileriki dakikalarda.
Sıkıştır, benim orada sana ihtiyacım olabilir abi.
Şuna gelecektim en sonunda. Tabii böyle demek kolay startuplar için. Bu arada startuplar için aslında birçok mesele şurada başlıyor. Bir şeyi tespit edebilmek, durumu tespit edebilmek, ismini koyabilmek, bir çerçevenin içerisine sıkıştırmak, ardından bunu bir stratejiye dökmek. Şimdi diyorum ya ben, 2-3 tane kanal seçmeniz lazım. Ne demek abi tam olarak bu 2-3 tane kanal seçmek? Yani kolay mı bu? Burada bir biraz daha işte bu işin bir şemaya dökelim. Burada da aslında en kolay şemaya dökme yöntemimiz kanalları isimlendirmek. Burada da çok klasik bir yöntem var. İşte sahip olduğumuz kanallar, yani owned medya, paid medya, yani ücretli bir şekilde arkasına bütçe koyduğumuz kanallar, paid medya ve earned medya. Bu yaptığımız faaliyetler sonucunda kazandığımız. Biraz hani örneklerle gideyim. Mesela owned medya ne demek? İşte web sitemiz, belki podcast markamız, şeyimiz, programımız, mikro sitelerimiz, belki e-mail pazarlamamız, blogumuz, sosyal medya kanallarımız. Bunlar bizim sahip olduğumuz kanallar. Buralarda biz bütün strateji, bütün kontrol bizde. Paid kanallarımızla işte ne demek? Google reklamları, influencerlar, affiliate marketing, işte sosyal medya reklamları, retargeting reklamları. Buralarda da aslında ürettiğimiz içerikleri promote etmeye çalışıyoruz. Bir de earned media dediğimiz hikaye var. Earned medyada ne demek? Üçüncü ayağı. İşte bizim bütün yaptığımız işler sayesinde bizimle alakalı içerik üretilmesi. Belki bir influencer gördüğü ürünümüzü kullandı, video yayınladı. Atıyorum bir işte e-ticaret sitemiz var, o ürünlerin altına işte yorumlar geldi, feedbackler geldi, pozitif, negatif vesaire. Belki forumlarda bizden bahsedildi. Yani bizim dışımızda gelişen, içerik üretilen şeyler. Şimdi bizim her biriyle aslında bir şeyler yapmamız lazım. Markamızı, ürünümüzü, startup'ımızı öne çıkarmak, büyütmek için. Böyle oturttuğumuzda biraz daha strateji dahilinde düşünmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani benim sahip olduğum kanallara sürekli içerik üretmem lazım. O kadar rekabet arttı ki sadece içerik üretip bırakamam. Biraz arkasına bütçeler koyup, tabii ki bütçem de kısıtlı startup olduğum için. Ama deneme yanılma yaparak zaten işin sonunda satış arttırmak istiyorum. Satışlarımı arttırmama yarayan kanal, paid kanallar neyse oradan kazancımı zaten tekrar paid'e geri yatıracağım. O yüzden ama bir yerde harcamaya başlamam lazım. Bir de işin sonunda ölçümleme tarafında özellikle önemli. Bütün bu yaptığım çalışmalar sayesinde ne kadar içerik üretiliyor benim hakkında. Sosyal medyada ya da işte influencerlar, videolar vesaireler. Bunu körükleyebiliyor muyum? Bunu nasıl push ediyorum? Böyle biraz daha düşündüğümüzde aslında bir stratejinin üç ayağı çıkıyor gibi ortaya.
Peki abi bir şey soracağım. Şimdi bence güzel bir hani framework yani earned paid owned. Şimdi owned zaten hani orası biraz daha hani has içerik diyelim yani. Orası zaten senin kanalların üzerinde podcast, YouTube, blog, sosyal medya vesaire. Hani zaten senin yarattığın içeriklerle own ettiğin bir aslında alan diyelim. Paid'de ya orası senin kontrolün altında. Hakikaten orada bir fark yaratabilirsin yarattığın şeylerle. Paid'de yaratacağın fark bence hani tamamen bütçeye bakar. Aslında tamamen olmasa da hani tabii ki de bir beceri gerekiyor orada ama hani bir noktadan sonra parası olan konuşur gibi bir durum var orada. Şimdi bu hani üçlü de earned hani iş modeline göre değişir ama earned en değerli olan mı?
Aslında çok çok güzel soru. En kritik olan bence bizim işte sahip olduğumuz kanallarda, owned medyada ürettiğimiz tabii ki. Ama en değerli olan evet bence de öyle. Earned. Yani kazandığımız, bizim hakkımızda üretilen içeriklerin olduğu kanallar, earned medya dediğimiz taraf bence de en değerli. Çünkü onu sen istediğin kadar içerik üret. Yavan içerikler earned medyaya destek olamaz. Yani yavan içerik üretemezsin. Eğer earned medyada kayda değer bir geri dönüş istiyorsan, bekliyorsan, ürünün iyi olacak. İçeriğin iyi olacak, dağıtımın iyi olacak ve bunlar sayesinde müşteriyi o kadar etkilemiş olacaksın ki ya hayatını kolaylaştıracaksın ya işte atıyorum gelirlerini arttıracaksın B2B tarafında ya da giderlerini de azaltacaksın ya da B2C tarafında bir şekilde o love mark olma hikayesinde bir kalbine gireceksin, iyi hissedeceksin vesaire. Bunların sayesinde zaten geri dönüşü şey oluyor. Earned medyanın geri dönüşü oluyor. Katılıyorum orada ben. Muhtemelen en değerlisi o. Hani bu arada ama en zoru da o muhtemelen.
Evet ya zaten yani aslında şimdi puzzle şeyleri aslında yani hani
Bir artı bir de iki
parçaları yani.
etmiyor.
Evet yani zaten owned olmadan earned olmuyor. Yani hani paid de owned'u destekleyip earned'e destek oluyor. Yani hani aslında hani o onsuz o olmaz o yüzden hani evet en değerlisi ona yani ulaşmak istediğimiz nokta belki o ama diğerleri olmadan o zaten olmuyor. Tabii ki de bu arada hani iş modeline göre de değişir zaten bütün bu şeyler. Şimdi mesela şeyden bahsettin işte siz affiliate marketing deniyorsunuz dedin. Affiliate işlerine girdik dedin vesaire. Şimdi hani dağıtım alanı dediğimiz zaman dağıtım dediğimiz zaman sanki işin içine artık hani pazarlamadan daha farklı bir şey giriyormuş gibi anlıyorum ben. Yani hani benim kendi deneyimlerimden de hani gördüm artık bu biraz daha sanki böyle bir business strateji haline geliyor. Çünkü sadece olay yarattığın içerik veya hangi pazarlama kanallarında bütçe harcadığın dan çıkıp belki de işin içine bir ürün de giriyor veya satış ağı da giriyor veya işte bir hani bayi ağı varsa mesela bayi ağının yönetmek giriyor vesaire. Hakikaten bir şirket seviyesinde bir şey olmaya başlıyor. O yüzden aslında hani ilk sorduğumda hani dağıtım, satış, pazarlama bunların arasındaki bağ nedir dediğimde dağıtım bunların hepsinin üstünde sanki ve herkesin sorumlu olduğu bir şeymiş gibi. Ya yani product'ın da sorumlu olduğu bir şey gibi geliyor bana bu dağıtım stratejisi.
Doğru katılıyorum. Zaten işte Amerika'daki benim burada Product Marketing Manager hikayesiyle ben burada tanıştım. Product Manager evet kafamda bir tanım vardı bunun buraya geldiğimde. Türkiye'de yapmıştım yemek sepetinde. Hani açıkçası senin yaptığın kadar da Product Manager değildim. Benim çünkü ilgilenmem gereken onlarca farklı şey de vardı aynı anda. Dolayısıyla biraz da kurucu gibi hani CEO gibi artık ismine ne dersen. Burada işte Product Manager olarak başladığımda evet okey burada farklı şeyler de konuşuyoruz. Bir de işin Product Marketing Manager tarafı başladı. Burada da aslında o ürününden ya da bazen ürün o kadar büyüktür ki bir feature'dır sadece ürün olarak bahsedilen şey. Atıyorum sadece arama kısmı ile alakalı o ürünün sen bir Product Manager'sındır. Hatta Product Marketing Manager'sındır. Bu noktada işte pazarda hangi oyuncular var, müşterilerimiz kimler, neler yapıyorlar, personalar, pain pointleri neler, jobs to be done'ları neler. Product Marketing Manager'ın görevi aslında biraz da oralara da gidiyor. Yani hem biraz product konuşmayı bilecek hem ama marketing'e bu işin nasıl yansıyabileceğiyle ilgili de aktivitelere girişebilecek aslında kişi oluyor. Dolayısıyla tabii şu anda hani konuştuğumuz şeyler biraz da startup dünyası, bilişim dünyası, işte teknoloji dünyası. Bunların dışındaki alanlarda işte product marketing manager'lar falan biraz daha hani bunların altı boşalabiliyor bir yandan. Ama bu bizim dünyamızda çok dolu dolu kavramlar. Burada da aslında işin sonunda şeyden geliyoruz. Rekabetten geliyoruz. Rekabet o kadar hızlı bir şekilde, sert bir şekilde arttı ki bizim her gün işte product hunt bu işin belki de bayraktarı. Her gün bu ne kadar product, her gün, her ay, her hafta ne kadar product çıktığıyla, enflasyonuyla dair aslında çok net bir resim görüyoruz bir product hunt gibi bir platformda. Ve ürünler de birbirinden doğal olarak aslında o kadar farklı olamayacak durumdalar. Yani ne kadar farklılaşabilirsin ki? İşin sonunda tabii ki hani şöyle diyeyim ya da %10'udur, %5'idir gerçekten pazarın geri kalanından, ürünlerinden yani pazardaki diğer ürünlerden farklılaşabilen, gerçekten inovatif olan ürünlerin sayısı az. Geri kalana baktığınızda büyük resim yani resmin büyük çoğunluğuna baktığınızda 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzeyen feature setler, faydalar. Ama burada farkı yaratan ne artık? Müşterinin ihtiyacına hangisi daha iyi? Hem karşılık veriyor hem de bu karşılık verirken kendi işte marketing pozisyonlamasını, dilini nasıl oturtuyor? Yani aslında sen istediğin kadar işte çok güzel bir feature set geliştir, ürün geliştir, işte product geliştir. İşin sonunda ama müşterinin karar verme anında tabisin. Yani o karar verme anında da müşterin bazen çevresindekileri dinliyor. Bazen işte web sitesine giriyor. O nasıl anlatılmış, nasıl bir copywriting işte metin yazılmış, nasıl görsel seçilmiş, nasıl fotoğraf seçilmiş. Bunun gibi farklı farklı faktörlerle karar veriyor. Ama işin sonunda gerçekten o branding dediğimiz ya da işte pozisyondan positioning dediğimiz mefhumlar burada şu anda bu noktada içinde bulunduğumuz yıllarda çok ciddi öneme artık sahip olmuş durumda. Çünkü product tarafında farklılaşmak daha zor hale geliyor şu anda. Ama dilimizle, vizyonumuzla, koyduğumuz değerlerle işte müşteri şöyle çok basit bir örnek vereyim ya da müşterinin problemini nasıl dile getirdiğini anlayıp bunu bazen anketlerle, birebir görüşmelerle ya da o kişilerin forumlarda, gruplarda vesairelerde neler yazdığıyla alakalı ya da bir Slack komünitesinde bile. Mesela çok güzel örnek olacak. Üretim Mandı'nın Slack channel'ı var. Slack kanalına giriyorsun sen belki. Orada işte tartışılan şeyleri görüyorsun. Tartışılan şeylerden okey. Bu çok fazla tartışıldı deyip o konuya dair içerik üretiyorsun. Belki bir podcast, belki bir yazılı içerik ve bu içeriğin içerisinde o tartışmada geçen kelimeleri kullanıyorsun. Şimdi ben hiç üretim bandının işte ailesinin içerisindeyim, komünitesindeyim ve senden de almak isteyeceğim belki bir şey var. Benim kelimelerim, benim dertlerimi çok iyi biliyorsun belli ki. Benim kelimeleri kullanarak işte bana bir ürün vaadinde, bir hizmet vaadinde bulunuyorsun. Ben seni tercih ederim. Bu kadar basit olabiliyor aslında. Startuplarda hani doğal olarak bir karanlık bir tünelin içerisinde ufacık bir ışık hüzmesini takip edip yürümeye çalışıyor startup kurucuları, çalışanları. Ama işi basitleştirmek de biraz bizim elimizde. Sadece bir müşterinin ihtiyacına odaklanıp customer obsession dediğimiz işte müşteriye takıntılı şekilde müşterinin ihtiyaçlarına yönelik servis ve ürün geliştirmek bence bu işin temeli. Ondan sonra da işin pazarlama işte messaging'i ve positioning'i aslında yerden geliyor. Bana kalırsa tabii ki product geliştirmek yani product olmadan hiçbir ne istediğin kadar konuş, istediğin kadar pazarlama yap. Product bu işin temeli. Ama o kadar çok product var ki artık, o kadar çok ürün çıkıyor ki artık, o dolayısıyla farklılaşabilmek için de yok çok inovatif ürünler geliştirmemiz ya da çok çok keskin pazarlama fikirleri ve taktikleri, stratejileriyle çıkmamız lazım.
Abi şimdi aslında iki tane şey var sormak istedim. Bir tanesi bu anlattıklarından sanki günün sonunda daha doğrusu bütün bu işte pazarlama, dağıtım vesaire yaratmaya çalıştığımız şey güven mi? Yani sen dedin yani benim kullandığım kelimeleri kullanarak bana bir şey sunuyor. Benim halimden anlıyor. Benim ihtiyacıma çözüm olabilecek bir şey, ürün, hizmet neyse. Ve günün sonunda bu olay hani okey ben bu markaya güveniyorum ve o markanın bana vereceği hizmetin kalitesinin yüksek olacağını düşünüyorum mu? Ya bütün olay bu mu? Bu içerikle vesaireyle yaratmaya çalıştığımız şey.
Ya bütün olay bu mudur? Tabii bilmiyorum ama güven belki de evet. Yani bir genellemeye çalışsak eğer bir kelimeyle anlatmaya çalışsak belki de güven doğru kelimelerden biri olabilir. Katılıyorum. İşin sonunda bir işte ister B2C tarafında bir son tüketici tüketim malını bir gofret de olabilir, çikolata da bir kıyafet de olabilir. Ya da B2B tarafında işte bir teknoloji ürünü, software'i vesaire alma tarafında da olsa kararlar veriyoruz. Bu kararları verirken de farklı farklı dinamikler devreye giriyor işte. Az önce söylediğim gibi B2B tarafında işte giderlerimi azaltacak mı bu yeni ürün? Gelirlerimi arttıracak mı? İşlerimi kolaylaştıracak mı? Üç temel sacayı aslında bu oluyor B2B tarafında. Tabii bir de orada başka bir dinamik daha var. İşte muhtemelen ben bir benzer ürünü kullanıyorum zaten o günlük hayatımda. Bu ürünü hayatımdan çıkarıp başka bir ürünü sokmanın da bir maliyeti var. Bu maliyet versus benim giderlerimin azalması, gelirlerimin artması trade-off'unda, karşılaştırmasında, terazisinde değer mi acaba benim bir ürün değişimi yapma şeyim, hareketimin bir maliyeti. Buna değer mi? Ya da B2C tarafında işte arkadaşlarıma bu kıyafeti giydiğimde ben kendimi nasıl hissediyorum? Arkadaşlarım beni nasıl görüyor? Nasıl görünüyorum etrafımda, toplumda, sokakta, caddede vesaire? Farklı farklı şeyler giriyor devreye. Biz de pazarlamacılar olarak bazen B2C tarafında bir vizyon, bir rüya, bir resim aslında pazarlıyoruz, veriyoruz, satıyoruz diyeyim. B2B tarafında da biraz da fayda odaklı oluyor aslında. Bu işin sonunda ama belki de güven öyle. Hiç böyle düşünmemiştim açıkçası. Yani güven diye oturtmamıştım kafamda. Hani yani günlük hayatıma ya da haftalık şeyime, işime vesaire oturduğumda hadi müşterilerimiz için güven yaratayım diye oturmuyorum. Ama çok haklısın. Yani işin sonunda o güven duygusu oluşmalı. Benim işte az önce dedik ya çok fazla içerik enflasyonu var her kanal vesaire. Benim B2B tarafıyla alakalı konuşabilirim ama B2C tarafı için de aynı ya da yayıncı tarafı, Yemek.com tarafı mesela gibi bir yayıncı için de aynı şey geçerli. Benim farklı farklı touch point'in de Türkçesine hadi bakalım. touch point'lerle benim bir ulaşmam lazım değil mi? Yani ben de
Müşterilere dokunduğumuz noktalar.
tüketici olarak, aynen müşteriye dokunduğumuz noktalar. Tüketici olarak bu noktalarda ben işte zaman geçiriyorum. Bu bazen bir çok kötü bir örnek olacak ama billboard da olabilir bu. Billboard da bir touch point, fiziksel billboard. Evet, etkisi düşük, ölçülmemesi zayıf. Ama hadi daha çok ölçümlenebilir şeylere bakalım. Sosyal medyası, işte e-mail'i, atıyorum reklamları, işte paid reklamları vesaire, paid içerikleri. İşin sonunda markaların bana dokunabilmesi lazım farklı noktalarda, alanlarda. Bazen ben belki otobüste, takside vesaire o telefonda vaktimi geçiriyorum. Bazen otururken iki iş arasında vaktimi geçiriyorum. Bazen de o soruma çare bulmak için araştırma yapıyorum. Bu noktalarda o marka benim karşıma çıkabiliyor mu? Tabii benim işte e-mailimi almak, kontak bilgilerimi almak sayesinde bana tekrar tekrar ulaşabiliyor mu? Ya da girdiğim sitelerin çerezleri sayesinde retargeting reklamları gibi yöntemlerle benim tekrar karşıma çıkabiliyor mu? Buralar önemli. Ama işin sonunda benim işte bazen B2C tarafında bir güven üretilmesi gerekiyor. Güven inşa edilmesi gerekiyor. B2B tarafına da hem güven hem de benim bazen de ürüne ve o pazara dair eğitilmem gerekiyor müşteri olarak. Biz bunu mesela ben Door'da çok yaşıyorum bunu. People counting dediğimiz people counter'lar yani insan ölçen şeyler, teknolojiler ne kadar şaşırtıcı olsa da aslında perakende dünyası için, retail dünyası için çok aslında yeni değil. Yani 10-15 senedir aslında var olan teknolojilerden bahsediyoruz. Bizimki biraz daha yeni bir teknoloji, machine learning vesaire. Ama hala biz müşterilerimizi eğitmekle kendimizi görevlendiriyoruz, yükümlendiriyoruz. Yani çünkü müşterilerimiz hala işte çok basit bir örnek vereyim. Conversion rate dediğimiz, dönüşüm oranı dediğimiz şey birçok pazarlamacının hayatında çok temel verilerden biri. Perakende dünyasında, yani fiziksel dünyada ise conversion rate'i ölçebilmek için işte ne demek? X kişisi dükkanıma geliyor, 10, X, yani 10 kişi de dükkanıma geliyor. Bunlardan 2 kişi satın alıyor diyelim. İşte 5'te 1, %20'lik bir conversion oranına sahibim ben aslında. Ama bunu bilebilmek için benim insan trafiğime ihtiyacım var. İnsan trafiği datasına ihtiyacım var. Bunu bilmediğim durumda ise dükkanımdan bugün 2 kişi alışveriş yaptı diyorum. Şimdi dükkanımdan 5 kişi alışveriş yaptığında ve artan sayıda diyelim ki toplam gelen kişi sayısı atıyorum 50 kişi olsun. Onda birlik bir conversion oranı diyelim. Hangisi daha başarılı aslında? Gün 1'de 2 yaptık, gün 2'de 5 satış yaptık. Ama gün 1'in dönüşüm oranı %20 iken gün 2'nin dönüşüm oranı yüzde işte 10. Aslında gün 1'de daha az satış yapmamıza rağmen daha başarılıyız. Bu gibi çok basit bir data ile aslında bile biz müşterilerimize değer sağlayabiliyoruz. Şimdi İşte bu noktada benim müşterime eğitmem lazım. Bak işte senin conversion datası, senin asıl satış performansını anlatan data deyip benim oturup eğitmem lazım. Bu da bir içerik. İşte bunu e-maillerle yapıyorum, blog içerikleriyle yapıyorum, işte video üreterek bazen başka şekillerde. Bunu da işte yine en sonunda biz de bir startup'ız işin sonunda. Kaynaklarım var, o kaynaklar arasında seçmek zorundayım. Yani bir tane video üretebilecekken mesela ayda bir tane aynı bütçe ve eforla ben 20 tane blog içeriği üretebilirim. Hangisini yapmalıyım noktasında işte startup'ların o mahareti, know-how'u burada anahtar hikaye oluyor.
Yani bu işin ölçümleme kısmı konusunu aslında biraz merak ediyorum. Yani bir postun görüntülenmesi, işte like'ı vesairesi, hani aslında metrik var. Hani paylaşılan metrikler var. İşte bir blog için trafik vesaire gibi şeyler. Dijital pazarlama kanallarında zaten belli. Hani harcanan para, kazanılan trafik vesaire, ama genel olarak hani sen bir pazarlamacı olarak, product marketingci olarak nelere hani bakıyorsun? Bir hani tabii kanal temelli şeyler var. Bir de hani üst seviyede takip ettiğin ne gibi metrikler var?
Benim bir pazarlamacı olarak doğrudan ana hedefim satışları arttırmak. Satışları arttırmak için de lead toplamam gerekiyor. Lead generate etmem gerekiyor. Ve bunu da işte landing page'lerim üzerinden, reklam kampanyaları üzerinden, affiliate kampanyalarım üzerinden blog içeriklerim üzerinden de söylemediysem. Bunların üzerinden lead dönüşümü sağlamaya çalışıyorum. Lead dönüşümü yaparken de diyorum ki müşterinin o satın alma döngüsünde top of the funnel'dan bottom of the funnel'a doğru dediğimiz top of the funnel nedir? Müşteri problem unaware'dir. Probleminin, solution'ının, çözümünün ne olduğundan haberdar değildir. Onu biz pazarlamacılar olarak o funnel'da, o tünel, huni'de aşağı indirmeye çalışırız eğiterek. İşte bazen bir e-mail ile, bazen bir podcast atıyorum, bazen başka bir içerik tipiyle ya da landing page'lerimizde anlattığımız şeylerle. Aşağı indirip orada hem problem aware hale, yani probleminden farkındalığını arttırarak problemiyle ilgili, hem solution aware. Bak problemin bu, biz de işte door olarak senin alternatif solution'lardan, çözümlerden biriyiz. Buraya indirmek bizim hedefimiz. Bunu yaparken de işin sonunda böyle düşündüğümüzde ben şey de diyebilirdim. Ya işte içerik üretelim. İşte sosyal medyada işte görsel çıkalım. Hedef ne abi? Hedef tam olarak ne orada? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sosyal medya dönüşüm oranları için çok doğru bir yer değil mesela sosyal medya kanalları. İnsanlar, çünkü B2B tarafından bahsediyorum özellikle. B2B'deki dönüşüm için o karar vericinin, decision maker'ın gerçekten o funnel'da aşağı inmesi gerekiyor. Daha fazla öğrenmesi, anlaması, ikna olması ve ardından da okey, işte orada demo gösterimleri olur, dokümanlar paylaşılır vesaire. Sadece blog içeriği değil, aşağı indikten sonra daha teknik şeyler giriyor devreye. O noktada benim derdim hangi landing page'ler mesela, hangi KPI'lere ben bakıyorum, hangi landing page'lerimin conversion oranları daha yüksek, hangi butonlarınki daha yüksek, A/B test yaptığımda, metin değiştirdiğimde hangisi daha artıyor, hangi kanaldan gelen kişiler size de daha fazla kalıyor, işte mal, işte farklı sayıda işte sayfa geziyor gibi. Ama benim için en önemli olan şey dönüşüm oranı. Paid tarafta düşündüğümüzde işte interaction rate'ler vesaireler giriyor devreye tabii, ama işin sonunda işte cost'um ne kadar, lifetime value'su ne kadar benim müşterilerimin, buraları önemli. İşin sonunda işte atıyorum binlerce dolar bir müşteriye harcamak istemiyorum, bir lead'e harcamak istemiyorum. Bir lead'in benim için bir lifetime value'su var, yaşam boyu değeri var. Onun altında kalmam lazım benim pazarlama giderimde, bir kişi için yaptığım harcamada. Bunun gibi değerler. Tabii burada önemli olan o... Son ekleyeyim burada, vanity metrics diye söyleyebileceğimiz değersiz, etkisiz aslında metrikler. Bunlar neler? İşte page view. Page view, yani bir yayıncı değilseniz eğer page view'un bir anlamı yok. Ya da like sayısı, retweet sayısı. Hadi yani retweet sayısını belki derim, daha fazla insana ulaşma anlamında belki, eğer amacın oysa brand awareness arttırmaksa ürününle ilgili okey. Ama mesela bunlar B2B tarafı için konuşayım. B2C tarafı için de bence açıkçası evet. Page view'lar, yani senin hedefin ne? Hedefim satış arttırmak. Hedefim satış arttırmaksa page view'un çok bir önemi yok. Ha, ama sen diyorsundur ki benim yeni bir ürünümün bir feature, yeni bir feature'ı var. Bu feature'ı ben daha fazla insana ulaştırmak istiyorum. Orada page view biraz daha devreye girebilir. Ama orada da açıkçası müşterin, gerçek müşterin senin o feature announcement'ın, feature anonsuyla alakalı içeriği tüketiyor mu? Sen segmented bir şekilde e-mail kampanyası yapacaksın diyelim. Herkese mi gönderiyorsun o ürünün yeni feature'ını? Yoksa gerçekten tabii büyükçe bir üründen şu anda bahsediyorum. Sadece o feature ile ilgilenebilecek kişilere mi atıyorsun o şeyi? Burada da böyle biraz daha akıllı stratejiler. Burada bu da bir distribution aslında işte. Yani bir e-mail'e oturup 50 bin tane subscriber'ın var diyelim, 50 bin tane ürün kullananın var diyelim. Belki de senin feature'ın, yeni anonsunu yaptığın feature'ın sadece minik müşteriler için, küçük müşteriler için anlamlı bir şey. Oturup da onu enterprise müşterilere atmanın bir anlamı yok mesela. Burada da distribution aslında akıllı olması ve buradan sonra da o ölçümlemenin aslında kıymeti bence daha da önemli hale geliyor.
Bir de anladım yani... Çok tabii bildiğim bir alan değil, pazarlamacı değilim ama sanki genelde ölçülen şeyler hep kısa vadeli. Product'ta da mesela bunu çok ölçmesi çok kolay değil veya en azından birebir ilişkisini yakalamak çok kolay değil. Ama hani yaptığın şeylerin uzun vadedeki ilişkisi, çünkü sen bir post çıkıyorsun veya bir içerik yaratıyorsun, bir işte white paper yazıyorsun vesaire. Şimdi hani dedin ya işte Huni'nin tepesindeki insanları aşağı doğru çekiyorsun. Şimdi herkes de hani iki günde bir haftada geçecek diye bir şey yok yani. Hani ben okey, ben o postu gördüm, tamam doğru biliyorum artık, tanıdım. Sonra yavaş yavaş hani benim problemim biraz daha büyümeye başladığı zaman doğru zamanda sana geliyorum. Şimdi belki bu hani ilk görüşümle sana gelmem, bir sende bir lead olmam arasında belki arada 2 sene var. Şimdi o 2 sene önce yarattığım post güzel bir yatırım oldu aslında baktığın zaman, çünkü beni kazandın. Ama şimdi onu görmek çok da mümkün mü değil, veya hani şeyi, veya çok mu detay düşünüyorum, belki o kadar da detay düşünmemek mi lazım bilmiyorum. Yani o uzun vadeyi nasıl yakalıyorsun orada?
Yani burada tabii şey önemli. İşin sonunda dediğin çok doğru. Bazı içerikler var işte anında etki yaratıyor. Blog içeriği olabilir, yazılı ya da görsel ya da işitsel, işte video tipi içerik vesaire olabilir. İşin sonunda içerik işi hem nankör bir iş, hem yani çünkü sürekli üretmen gerekiyor. Herhangi bir kanal, yani illa arama motoru kaynaklı olması da gerekiyor. Yani TikTok'u da öyle, videosu da, YouTube'u da öyle, işte podcast'ı da öyle, newsletter tipi içerikler de öyle. istikrarlı bir şekilde üretmen gerekiyor. Bu işin maalesef nankörlüğü var. Ama bir yandan da artık biraz daha akıllı içerik üretme devrine de girdik. Yani buradan kastım da ürettiğimiz içerikleri repurpose edebilmek. Yani farklı içerik tiplerine dönüştürüp hadi üretim bandı üzerinden çıkalım, gidelim mesela örnek olarak. Burada bu zamana kadar her yıl, bilmiyorum her yıl mesela kaç kişiyle bu şekilde podcast röportajı yapıyorsun?
Yani son bir sene bayağı da şey yaptı hani 52 hafta olmasa da diyelim 45 hafta 45.
Süper, harika bir rakam mesela bu. Şimdi bu sen her bir podcast için işte doğru kişiyi bulmak için bir zaman harcıyorsun, kafa patlatıyorsun. Bu benim işte stratejime uyar mı, içerik ve düzenime uyar mı vesaire diye. O kişi belki sana işte bir ay sonra görüşebiliriz diyor. Orada bir vakit kaybı oluyor. Sen oturup soru hazırlıyorsun belki. O kişinin işte background'ını vesaire araştırıyorsun. Ardından oturup kayıda oturuyorsun. Burada bir işin bir stresi var. Kayıt bittikten sonra bir editi var. Edit bittikten sonra yayılma tarafı var. Baya baya mesai var yani burada. Çok ciddi bir mesai harcıyorsun. Arka tarafta işte yani tüketiciler bir play butonuna basıyorlar ve dinlemeye başlıyorlar. Hani keşke o emeğin daha farkında olabilsek ama çok ciddi bir emek var burada. Ve diyelim ki de 10 saat harcadın böyle bir şeye. Başıyla sonuyla 10 saat harcadın. Artık öyle bir noktaya geldik ki bu içeriklerin tekrar değerlenebilmesi, hatırlatılabilmesi gerekiyor o şeye. Çünkü ben sen işte atıyorum bu podcast'in kaydını bundan işte 1-2 hafta sonra sosyal medya kanallarında paylaştın. E-mail olarak takipçilerinle paylaştın. Bir de Slack kanalında paylaştın diyelim. Bitti mi orada? Hani orada bitiyorsa eğer bence 10 saatlik yemeğine yazık. Ha tabii bu şey de demek. Compounding bir efekt var orada. İşte 40 haftanın 50 haftanın sonunda bir şey birikiyor orada gerçekten. Bir yığın oluşuyor. Ve bu yığın sayesinde insanlar, tüketiciler, takipçiler sana daha fazla güveniyorlar. Bu güveni elde ediyorsun. Ama aslında bir yandan da belki senin işte 12 hafta önce, 18 hafta önce yaptığım bir konuşmayı ben nasıl bulacağım tekrar? Benim çok hani kafayı sıyırmış bir tüketici olmam gerekiyor orada. Bütün senin podcast'ını aşağıda üst scroll down yapıp işte aa bu gelmiş, bu gelmemiş, bunu da deneyeyim, şunu da dinleyeyim falan. Bu pek olmuyor aslında. Dolayısıyla çünkü ne demiştik işte bu kaydın en başından çok fazla içerik geliyor, enflasyonu var, çok fazla içerik kanalı var. Ben işte YouTube'da içerik de tüketiyorum, TikTok'ta da tüketiyorum, okuyorum da, dinliyorum da vesaire. Bana üretim bandının İşte 18 hafta önce Batuhan'la yapılan podcast kaydıyla alakalı arada bir hatırlatma yapması lazım. Bu nasıl yapılabilir atıyorum? Mesela sen 2021 raporu yaparsın. Bir 2020 raporu gördüm sitede bu arada ama inceleme fırsatım olmadı. Sıkıyorum şu anda. 2021 yılı içerisinde senin kayıt yaptığın kişilerden alıntılarla bir PDF çıkar mesela. Tabii burada oturup bir frame'i belirlemek, stratejiyi de hani oturup belirlemek, çerçeveyi belirlemek gerekiyor. Ya da atıyorum bir float yapmak. Her bölüme dair bir float yapmak. Benim mesela ya da benden önce işte katılanları bu programa anlattıklarından böyle minik minik şey snack bite derler ona işte. Böyle yani atıştırmalık modda böyle paylaşılabilir böyle sözlerle alakalı. Tabii burada işte yine kaynaklara geliyoruz. Senin de belli bir zamanın var. Ayırman gereken belli bir efor var. Ayırabileceğin belli bir efor var. O noktada işte atıyorum junior birini dışarıdan alıp böyle şeyleri harcayabilecek zamanın var mı, onu yönetecek bütçen var mı, üretim bandından ne kadar gelir elde ediyorsun? Bu bir denklem. Burada bir denklem var işin sonunda, bir netice. Ama bence bu repurposing olayı, yani kullanılan içeriğin tekrar değerlendirilmesi farklı formatlarda, kanallarda, zamanlarda tekrar değerlendirilmesi aslında çok göz ardı edilen, düşünülmeyen aslında bir şey ama o kadar fazla zaman içerisinde 10 saat diyelim, 15 saat diyelim çok ciddi bir değer yaratıyoruz. Ama içerik o kadar nankör bir iş ki, o kadar rekabet var, o kadar dikkatimize talip, o kadar fazla kanal ve yayıncı var ki. Ama aslında bu işte biraz bizim elimizde biraz da. Yani bilmiyorum ne düşünüyorsun sen?
Ya sen bunları anlatırken ben, yok sen bunları anlatırken ben sırıtıyorum. Çünkü yani bir zaten hani içerikçi olduğun aşırı belli. Çünkü hani bütün adımlarımı teker teker söyledin bana. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye. Evet yani tak diye söyledin ya A'dan Z'ye. İkincisi her ne kadar hani sonuçta startup dünyasından geliyoruz. Biraz biliyoruz içeriği vesaire filan falan ama hakikaten bazı şeyleri ben hani şu an sen anlattığından yeteri kadar yapmadığımı gördüm. O yani repurposing diye adlandırdığın aslında tekrardan
Isıtmak. Tekrardan
kullanıcının,
ısıtmak.
tüketicinin aynen tüketicinin karşısına çıkarma konusunda yetersiz bence üretim. Yetersiz demeyelim de daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir diyelim. Çünkü dediğin doğru mesela ben hiç öyle düşünmemiştim. İşte 2 saat harcıyorum. Bu bir efor, bu bir maliyet. Yani para maliyeti olmasına gerek yok ama bir efor var orada. Karşılığında şu anda işte X tarihinde çıktı ve oradaki downloadlar var. Hani ondan sonra organik şekillerde insanlar bir şeyler buluyor vesaire işte veya o paylaşıldığı gün sosyal medyadan ve Slack'ten vesaire paylaşılıyor ama orada bitiyor. Evet.
İnsafına kalıyorsun
Yani
aslında biraz da takipçilerin senin içeriğini paylaşması olasılığına
T
bırakıyorsun.
anındaki
Evet.
ve o anda yani hani sadece publishing gününde yani hani dışarı çıktın ama biraz aslında o şey yavaştan böyle hani girmeye başlamıştık ama o hani repurposing tarafını hiç yapmıyoruz. Hani bundan sonra da konuşalım bence. Hani bunu nasıl yapabiliriz diye senden de şey almak isterim ya, yani destek almak isterim. Yani çünkü hakikaten şey de değil bu arada. Hani amacım bir içerik şey olarak, hani üretim bandı burada para kazansın değil. Hani diğer tarafta aslında orada bir hani bir şey birikmiş, bir know-how var.
Yani bir
Ya işte
kütüphane
yüz
var orada
küsür
şu an.
bölüm oldu. Aynen, yüz küsür bölüm oldu. Yani o bölümleri bir şekilde hani birinin, bir ekibin tekrardan hani bir araya gelip hani dinleyip şey yapıp farklı hallere getirmesi lazım. Dediğin gibi hani küçük şeyler olabilir. White paper'lar olabilir, raporlar olabilir. Hani herhangi bir şekilde aslında kullanılabilir ve bu tamamen şey için de gerekli bence. Hani bu bilginin daha fazla paylaşılması için.
Şey bile hani bazen tabii TikTok diyorum ama TikTok popüler olduğu için söylüyorum. Yani bu paylaşılan sonuçta bir ses var şu an burada. Bu sesleri arka arkaya yapıştırarak bir TikTok da yapabilirsin. Görselleri pat pat yan yana koyarak vesaire, bizim iki fotoğrafımızı yan yana koyarak. Ha, tabii bu ne demek, yine ilk baştaki konuşmamıza dönelim. Eğer senin tüketicilerin, müşterilerin, takipçilerin TikTok'ta zaman geçiriyorsa bunu yapmak lazım. TikTok'ta değil, atıyorum YouTube'da daha çok bu tip içerikleri, product management, işte growth vesaire gibi şeyleri tüketiyor. O zaman YouTube'a bunu nasıl aktarırız? E aktarırız abi, işte ne bileyim, bir tane sabit görsel yaparsın. İşte bu equalizer grafiği vardır ya, böyle her ses arttığında artar. Onun gibi bir grafik koyarsın. Bunun çok kullanım var açıkçası yurt dışında da.
Onu yapmaya başladık. Son
Eyvallah,
3-4
süper.
bölümdür.
Abi bu tamamen şey aslında, daha fazla nasıl bu erişimimi arttırabilirim? Müşterimin karşısında nasıl daha fazla, dinleyicimin ya da takipçinin nasıl daha fazla karşısına çıkabilirim? Burada da son, ben lafımı bağlayayım burada. Bilmem başka sorun varsa tabii ki ben sabaha kadar konuşalım ama komünite tarafı çok önemli aslında, bir noktaya geldi şu anda. Ben gerçekten önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bir komünite lafını etmeyen marka kalmayacağını düşünüyorum. Buradan da böyle bir altını çizelim, bakalım yıllar sonra tekrar bakarız ama bunun da sebebi şu: o kadar çok aslında bize bir şey anlatan marka ve yayıncı ortaya çıktı ki biz hangisini dinleyeceğiz? Hangisinin sözüne güvenelim? Benim burada bir belli kriterleri, belli verileri kendimce bir insan olarak, karar verici olarak elde etmem gerekiyor. Okuduğum üç aşağı beş yukarı şeyler birbirine benziyor. O kadar bir iletişim çağı içindeyiz ki artık ortaya çıkan her taktik bir ay içinde kopyalanabiliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde olursan ol. Yani mesela şu an işte en son 3 yılın modası Google'da daha fazla üst sıralara çıkmak için, işte eskiden 300-500 bin kelimelik içerikler yetiyorken şu an 2000, 3000, 5000, 10.000, 15 binlik skyscraper diye adlandırılan işte bu uzun içeriklerin yayınlanması moda oldu. Şu anda herkes uzun içerik üretiyor çünkü aslında o kadar da zor bir şey değil. Biraz strateji, kelimeleri vesaire belirledikten sonra. Bunun gibi, bu bir örnek. Bunun gibi sosyal medyada da başka yerlerde de sürekli kopyalanan paternler, yani tekrarlanan aslında başarı formülleri çok hızlı fark ediliyor, çok hızlı kopyalanıyor. Bu noktada biz işte markaların landing page'leri birbirine benziyor, içerikleri birbirine benziyor, mesajlar üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor. Bizim dinleyeceğimiz kişiler aslında bir noktada diğer insanlar oldu bir anda. Yani influencerlar diyebilirsin. Arkadaşlarımız, ailemiz, çalışan iş arkadaşlarımız vesaire. Ya da aynı topluluğa ait olduğumuz o kişiler. Yani bizim gibi düşünen kişiler, bizim gibi hisseden, bizim gibi bir şeyler yapmak, bir yollara koşmak isteyen kişiler. Üretim bandı özelinde yine konuşalım. Bir Slack channel'ımız var. İşte daha dün katıldım. Ben ne kadar aktif bilmiyorum ama orayı aktif hale getirmek bence çok önemli. Ya da bir marka için aynı şeyi düşünebiliriz. Ben orada tavsiye edilen, benim başka dahil olduğum, sizin seninki gibi başka kanallar da var aynı şekilde. Orada konuşulan konular bana daha değerli geliyor. Atıyorum bir content marketing kanalı diyelim. Oradan duyacağım şeyler versus bir blogdan duyacağım içerikler, iyi ki bana, yani insanların bana anlattığı şeyler bana daha değerli geliyor. Onlar bana bir ürün önerse ben o ürünü daha merakla, şevkle, istekle değerlendiririm, kullanırım. Bu bir ürün, B2B ürün de olabilir, bir gofret, çikolata, işte kitap ya da kıyafet de olabilir. O yüzden bu komüniteler, yani sizin inandığınız değerleri sahiplenen, sizin gibi düşünen insanların bir araya getirebildiği bu komüniteler aslında bence bu işin geleceği olacak. Bunun nedenlerinden biri de yine hem markaların birbirine benzemesi hem de o içerik enflasyonu. Ben her içeriği, eskiden her içeriği tüketmekti. Ardından benim için kürasyon yapabilen hesapları takip etmek bir şey haline geldi. Ama orada bile çok fazla içerik var. Ben artık biraz da benim gibi düşünen insanlar hangi içerikleri tüketiyorlar ra geldim şu anda. Tabii ki hala Twitter benim için çok iyi bir beslenme kaynağı. Ama bu komüniteler de beni çok ciddi besliyor. Bu noktada bence o komüniteler, kendi komüniteni yaratmak ya da işte Facebook grupları olabilir, Quora'lar olabilir vesaire. Buralarda Reddit'ler, Hacker News'ler, Product Hunt'lar, tabii teknoloji ürünleri için konuşuyorum ben. Farklı markaların farklı grupları, alanları olmalı ya da kendi alanları olmalı. Bence o komünite tarafı 50 kişi bile olsa, 10, 20, 30, 50, yani 100 kişi bile olsa çok değerli aslında, bir başlangıç çünkü. Bugün 100 kişi olur ya da bugün 10 kişi olur, 3 ay sonra 50 olur, 6 ay sonra 100 kişi olur. 2 yıl sonra bir bakmışsın binlerce kişi birbiriyle senin sayende, senin komünitende şey yapıyor, alışveriş yapıyor, konuşuyor, fikir vesaire, ürün alışverişi. Dolayısıyla o komünite tarafın bence birçok startup'ın bugünden nasıl content marketing'e yatırım yapalım deniyordu SEO'ya, content'e. Komünite de bence aynı şeyde, kulvarda.
Aynısını düşünüyordum sana anlatırken. Çünkü sanki yani 5-10 senenin öncesinin komünitesi ama komünitesi kontenti neyse şu an sanki komünite o gibi. Hatta zaten onun uzantısı gibi geliyor bana yani. Hani kontent daha böyle hani vuruyorsun, çarpıyorsun, gidiyor. Hani o kontenti hani yakaladım, yakaladın. Hani o insanı yakaladın, yakaladın. Ama o community biraz daha aslında uzun vadede o ilişkiyi sürdürülebilir kılan bir hale geliyor. Sanki aynısının uzantısı gibi geliyor aslında. Düşünce çok mantıklı, çok şey, enteresan bir nokta. Abi çok sağ ol. Ağzına sağlık. Normalde konuşmadığımız konular bizim işte product dışına çıkmak bence güzel oluyor çünkü farklı açılardan bakıp.
Sadece product'ta değil çünkü artık. Aslında bugün de konuştuğumuz hikaye. Product'ın da, yani product çok önemli. Product olmadan bence pazar, yani bence yok. Product olmadan pazarlama diye bir şey mümkün değil. Neyi pazarlayacaksın? Ama sadece product artık tek başına yetmiyor çünkü artık çok fazla developer var, çok fazla yeni ürün,
Bu bir
product
takım
var.
işi. Yani hep beraber bir şey. Aslında bence zaten aynı şeyi yapıyoruz açıkçası. Hani fonksiyonlar belki farklı ama yaptığımız şey hani herkesin birbirini daha iyi anlaması lazım. Farklı fonksiyonların da birbirini daha iyi anlaması lazım ve hani aslında şey gibi. Hani bir futbol takımındaki 11 kişi farklı pozisyonlarda ama hepsi aynı şeyi yapıyor. Hepsi hani yani futbol oynuyor. Yani açıkçası hani bizim de yaptığımız
Aynen,
şey
aynen,
bence o
aynen. Bir
yani.
hedefe
Aynen bir
koşuyor.
hedefe koşuyor. Aynen öyle.
Aynen bir...
Abi tekrardan teşekkürler. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol davetin için. Çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten güne güzel başladım.
İyi süper. Ben de güzel bitiriyorum. Diyelim San Francisco İstanbul arası. Sağ olasın tekrardan. Dinleyenlere de çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.